Ayrım 8 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 113 Çaycı Hacı Reşit. Direkler arasında kıraathaneler arasına sıkışmış küçük çaycılar da oldukça müşteri toplar. Hele Çaycı Hacı Raşit'in çay evi bütün edebiyatçıları bağrında barındırır. Şinasi 1870 aralığında Kemeraltı sokağına taşındığında Beyazıt Meydanı'na onur göstermemişse buraya gösterir. Ferah Tiyatrosu'nun karşısında Mehmet Efendi Kıraathanesi'nden birkaç dükkan üstedir. Ahmet Rasim edebiyatı cedidecileri bilmem ama İstanbul'daki şu arayı kadimeden, dipnot eski ozanlar, Zümre-i Mutavassıtinden, dipnot mutavassıtlar diye anılan harabati ozanlar, bugün olsaydı orta yolcular ya da futbolcular derdik, eski şairlerle edebiyatı cedideciler arasında kalanlar. Buraya uğramadık bir tane bile yoktu. Taşra'ya gidenlerden mektup yollayanlar da az değildi der. Nedir? Cenab-ı Şahabettin'in Ramazan Geceleri adlı bir yazısından Cenab'ın da oraya hiç değilse delikanlılığında çokça geldiği çıkarılabilir. Hacı Reşit'in dükkanında post kuran orta yolcular arasında Muallim Naci başı çeker. Muallim Naci yazılarını bile orada yazar. Külhani edipler yazarı Fazlı Necip'e yazdığı tiyatro mektuplarını da burada çiziştirmiştir diyecektir Tanpınar. Muallim Naci, Şaribül Leyli ve Nehar oldum diye şiirler söylediği halde öteki harabatiler gibi içkiye düşkün değildir. Dipnot, gece gündüz içki içtim anlamına. Hiç içmediği zamanlar bile olur. Kimi zaman lokantalarda yemek arasında bir iki bira ile yetinir. Kimi zaman da yemiş iskelesindeki yüksek meyhanede 50 dirhemlik rakı ile yükünü aldığına inanır. Naci'nin hoş şeylere karşı özel bir eğilimi vardır. Ufak bir nükte, tuhaf bir olay onu dakikalarca güldürür. Deri Celal'i gördüğü vakitte koy verir makaraları. Osmanlı ozanları içinde iki ünlü deli vardır. Bir deli birader ise ötekisi de düşe dönük Celal'dir der. Naci vefalı, hukuk tanır, dürüst, yürekli, hayırsever, gönlü büyük bir kişidir. Oldukça da yoksuldur. Yoksulluğu Ahmet Mithat'a damat olduktan sonra biraz ılıdır. Ahmet Rasim onun deve tüyü bir paltoyu yıllarca sırtından çıkarmadığını görmüştür. Muallim Naci şiirde oldukça yeteneklidir ama Batı edebiyatına düşmandır. Yeni bir edebiyat havası estirmek isteyen Recaizade ise bütün bütüne atmacadır. Muallim Efendi'nin bir de gölgesi vardır, Şeyh Vasfi. Naci'ye çok bağlıdır. Naci'nin düşmanlarına Naci'den çok kızar. Muallim de ona bağlıdır. Basım evinde yanından ayırmaz. Nereye gitse zembil gibi yanında taşır. Şeyh Vasfi orta boylu tıknazdır. Esmer bir yüzü, kestane karası gözleri, yeni yetmelerden biraz çok sakal ve bıyığı vardır. Sırtında cübbe, ayağında mest bulunur. Sarığı oldukça beyazdır, fesi de kulaklardadır. Yürüyüşü yuvarlanmaya bırakılmış bir topa benzer. Şeyh Vasfi de Muallim Naci gibi her şeye güler. Bir gün eski ayan başkanlarından Nasuhzade Mustafa Asım Efendi'nin 100 kuruş alacağını vermeyen kişi için "O bize 100'ü vermiyorsa biz de ona 100 vermeyiz" demesi üzerine Şeyh Vasfi katıla katıla gülünce olayın geçtiği Mürüvvet gazetesinde Şeyh Vasfi'yi ilk kez görmüş olan İbnül Emin Mahmud Kemal buna adam akıllı şaşırır. Nedir daha sonraki yıllarda Şeyh Vasfi kendisine sevgi ve saygı göstermeye başlayınca İbnül Emin onun zarif sözler söyleyen terbiyeli bir insan olduğu kanısına varacaktır. Şeyh Vasfi Farsçayı oldukça iyi bilir ama çokları ona bilisiz gözüyle bakar. Deli Celal onun için şunu söylemiştir. Şeyh Vasfi gibi bir cahili takdir eyler. Bu kadar ilmi faziletle Muallim Naci. Bir edibi bir edepsiz de görünce hemdem. Bütün erbabı edep olmalıdır davacı. Hacı Reşit'in gedikli müşterilerinden biri de Hoca Hayret Efendi'dir. Gözleri görmeyecek kadar bozuk olan Hayret Efendi için Cenab-ı Şahabettin yarasa kadar ışıktan korkar der. Hayret Efendi oldukça sıskadır. Alnı kırış kırış, bıyık ve sakalı seyrektir. Çöpten bir ensesi, kepçe gibi kulakları vardır. İlk karşılaştığınız zaman onu hım hım sanırsınız ama sonradan inatçı bir nezlenin tutsağı olduğunu anlarsınız. Sırtında kirli bir cübbe, başında kalıpsız fes üzerine geçirdiği düzensiz bir sarık bulunur. Hoca Hayret Efendi düşüncelerine karşı çıkanlara hiç katlanamaz. Arap ve Türk edebiyatı üzerine bilgisi çok geniş olmakla birlikte boyuna kendi bilgisinden söz ettiği ve kendini övdüğü için çevresindekileri sıkar. Bir gün İbn-i Lem'in Mahmud Kemal'in evinde Hayret Efendi, bir camide mirat okutmak niyetindeyim deyince İbn-i Lem'in kendisini hoş etmek için, öyle bir şey yaparsanız biz de caminin kapısında oturur, uzaktan yararlanmak cüretini gösteririz der. Ama Hoca Hayret bunu ters bir sözle karşılar. Kemal Bey, benim dersimde sizler değil, sizlerin hocalarınız bile bulunamaz. Bir gün Hersekli Arif Hikmet'in evinde böbürlenmeye kalkışınca Hersekli onu şöyle aşlar. Canım Hayret Efendi, neye kibirleniyorsun? Bilgiliyim dersen senden daha büyük bilginler var. Para babasıyım dersen ayağında çorabın yok. Güzelim dersen senin gibi heriflerin yüzüne ancak sadaka olarak bakarlar. Amma efendim insaf et, bu denli kırıcı kibre ne gerek var? Nedir? Hoca Hayret'in önemli, dikkate değer düşünceleri de vardır. Hacı Reşit'in çay evinde söylenen kitaba bakarak karşılık vermek, kabak bağlayıp yüzmek gibidir sözü onundur. Bir gün laf kadınlardan ve edebiyattan açıldığı vakitte, fuhuş güzel söz söylemeye engel değildir demiştir. Hayret Efendi şiir de yazar ama bunlar dişe gelir şeyler değildir. İbn-i Lem'in onun şiir yazmak için ilkin uyakları ve vezni seçtiğini de söyler. Buraya gelenlerden biri de Muallim Feyzi Efendi'dir. Robert Kolej'de öğretmen olarak çalışırken Amerikalıların İslamlığı kötüleyen kitapları kendisine çevirtmek istemeleri üzerine oradan ayrılacak kadar dinine ve yurduna bağlı bir kişidir. Daha sonraları 33 yıl süreyle Galatasaray Lisesi'nde Farsça okudan Muallim Feyzi Efendi'nin gözü, burnu, ağzı, esmer mi esmer yüzü tam bir İranlı yandırır. Konuşması da Azerbaycan ağzına çalar. Ahmet Rasip onun şiirlerinin bile Azerbaycan ağzıyla yazıldığını söyler. Muallim Naci 1883-1885 yıllarında Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebiyat bölümünü yönetirken o da orada Süruş Takma adıyla yazılar yazar. Sevmediği tek kişi Ozan Kazım Paşa'dır. Çünkü Kazım Paşa bir mersiyesinde ondan "Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela'ya, Cibril haber ver Sultan-ı Enbiya'ya" ikiliğini yürütmüştür. Muallim Feyzi bilgisine güvenilir bir ozandır. Daha sonraki yıllarda, 1900'lerde diyelim, Neyzen Tevfik ile gazellerini yazmaya başlayınca onun öğütlerinden yararlanmak isteyecektir. Nedir Feyzi Efendi her defasında kalemi eline alacak ve hiç kusuru olmayan, daha doğru bir deyişle Feyzi Efendi'nin kendi yazdıklarını kat kat aşan bu şiirleri düzeltmeye kalkışacak ve Neyzen'i adam akıllı kızdıracaktır. Neyzen böyle günlerden birinde yine "Dün akşam doğdu" diyerek Feyzi Efendi'ye bir gazel sunar. Feyzi Efendi alıştığı üzere kaleme sarılıp şiiri düzeltmeye başlar. Bir aralık Neyzen atılır. "Aman hocam dur, bu benim değil Fuzuli'nin. Yanlışlıkla onu vermişim, işte benimki." Ama biz yine ilerilere gittik sanırım. Oysa yine eski yıllara, hiç değilse 5-10 yıl geriye tornistan edip Çaycı Reşit'in çay evinde unuttuğumuz Andelip'i anlatmalıyız. Bakın, o da kaşlarını çatmış oturuyor. İşte şimdi gözlerini de döndürmeye başladı. Bu bize kızdığı için değil, biraz sonra şiir okuyacağı içindir. Bu yüzden bir yandan da pürüzlü, çatlağa yakın sesini akort etmeye çalışmaktadır. Aman şaşırmayın, şiiri okurken bir ara duracak, hüngür hüngür ağlamaya da başlayacaktır. Onun için neşe ile üzünç arasındaki yol çok kısadır. Andelip başlı başına bir tiptir. Çalı gibi birbiri içine girmiş siyah saçları kafasına bir papak geçirmiş izlenimini verir. Tozlu, lekeli, yağlı, çamurlu ve kalıpsız bir fez kimi zaman kafasında büzülmüş gibi durur, kimi zaman da enli kaşlarının üstüne kadar düşer. Ahmet Rasim onun ablak bir yüzü, pos bıyıkları, aşağıdan yukarı fırlak bir sakalı olduğunu da yazar. Gözleri ve kulakları büyük, burnu etli, burun delikleri ise kabarıktır. Asıl adı Mehmet Esat olan, bir ara Faik Takma adını da kullanan Andelip, harabati ozanların içinde içkiye en düşkün olanıdır. Babı Ali'de Meserret kahvesi karşısında Sucu Yorgi'nin dükkanı üstündeki odasının bir köşesi hep yarım okkalık, binlik, yüz dirhemlik dolu ve boş rakı şişeleriyle yüklüdür. O da mevsimine ve vaktine göre sardalye, helva, üzüm, karpuz, kavun, ciğer, piyaz, işkembe çorbası, baş, peynir, patlıcan tavası, plaki tabak ve artıklarıyla da dolup taşar. Ahmet Rasim'in demesine göre Andelip hafiyelerden hiç hoşlanmaz, onlarla açıkça eğlenir, kimi zaman da onları kahveden kovar. Babasını da sevmez ama hafiye olmadığı için ona büyük bir saygı gösterir. Andelip'in bir kusuru da herkesi hafiye sanmasıdır. Kendi ayak işlerine koşan Sucu Yorgi'yi bile hafiye sanır ve onun için şöyle der. Bu herif ya hafiye ya da biz burada ne yapıyorsak görebildiklerini korkudan söylüyor. Sabahları Andelip'in odasına damlayanlar orada iki türlü sarhoşa rastlar. Bunlardan bir bölüğü geceyi orada geçirenlerdir. Bunların adı akşamcılardır. İkinci bölüğe ise sabahçılar denir. Bu sonuncular bir yere uğrayıp da içkinin verdiği baş ağrısını gidermeye paraca takati olmayan ve Andelip'te bir iki kadeh bulunur diyenlerdir. Ozan Müstecabizade İsmet'le Andelip'le birlikte aynı odada yatıp kalkar. Ama o Andelip gibi içkiye düşkün değildir. Bu akşam Hacı Reşet'in çay evinde o da şiir okumaya hazırlanıyor. Doğrusu bu akşam burada ozanlar şiir okumakta birbirleriyle yarış etmektedir. Nedir? Müstecabizade'nin okumasına okuma değil, ağlama demek daha doğrudur. Ama her ozanın kendine göre bir okuması vardır. Hoca Hayret Efendi burnundan söyler gibi, Şeyh Vasfi süt dökmüş kedi gibi, bu benzetmeler Ahmet Razim'indir, okur. Deli Celal ise şiir okurken sesi çıktığı kadar bağırır ve Muallim Naci gibi bıyıklarını burar. Muallim Feyzi şiir vezinden düşecekmiş gibi acele acele okur ama şiirin sonlarına yaklaştı mı yavaşlar. Lemeat yani Parıltılar adlı bir şiir kitabı olan Ali Ruhi ise kollarını açar gözlerini devirir. Ali Ruhi sinirli bir adamdır. Yüzündeki Bağdat çıbanını, sakalının bir bölüğünü yok etmiş ve yanağını çökertmiştir. Bir gün bir dergide armut biçiminde yayınlanmış, önemli bir olaydır bu, bir şiir görünce bunlar ozan değil manav diyecektir. Ali Ruhi kendini çokça beğenir. Bir gazel yazdı mı onu karşısına ilk çıkanı okur, sonra da şu süzme sözü yapıştırır. Bunu Naci de yazamaz. Ne yazık, Ali Ruhi bu akşam burada yoktur. Çünkü o 1890 yılında Ertuğrul gemisiyle Japonya'ya giderken hastalanmış, Singapur'da kaldırıldığı hastanede 38 yaşında sıfırı tüketmiştir. Ne var, Muallim Naci onun şiirlerini çok sever, onu her zaman över. Ahmet Razim de onun parlak bir zekası olduğuna inanır. Ama biraz üşütük olduğunu da aklından çıkarmaz. Bu akşam burada Ahmet Mithat'ın Muallim Naci gazetesinden sepetlerken unutmadığı sansürcü Ahmet Hamdi ile Naci ona özdeyişler başbuğu gözüyle bakar, Ozan Abdülkerim Sabit. Onun evi iki kez yanmış ve bütün şiirleri şükür ki şükür kül olmuştur, vardır. Sırada bekleyenlerden biri de Tepedelendizade Kamil'dir. Tepedelendizade o kadar naziktir ki şiir okuma sırasının kendisine gelebileceği çok su götürür. Ama gelse o her zamanki inceliğine yaraşır bir biçimde yalvarır gibi okuyacak, kimseyi rahatsız etmeyecektir. Sıradakiler arasında Adanalı Ziya da vardır. O da kara sevdalı gözlerini bayılta bayılta ve hafif hafif okumasıyla sonra da gevrek gevrek gülmesiyle tanınmıştır. Ama Adanalı Ziya gece gündüz sarhoş olduğu için onun okuyacağı şiiri sonuna değin vardırıp vardıramayacağı da düşünülebilir. Ne var? 1896 yılında herkes onu ölmüş sanacağı ve de Müstecabizade kendisi için bir de ağıt yazacağı için Adanalı çaktırmadan Müstecabizade'ye bakmakta ve şimdiden kıs kıs gülmektedir. Oysa o bu ölüm haberinden sonra daha 36 yıl yaşayacak ve ancak 1932 yılında 75 yaşında gözlerini dünyaya yumacaktır. Bir köşede kahve ocağının arkasında kıs kıs gülen biri daha vardır bu gece. O da çaycı Hacı Reşit-i Bineva'nın ta kendisidir. Dipnot, Bineva, çaresiz, yoksul, nasipsiz. 15. 16. yüzyıllarda Osmanlılarda maskeler, tulumlarla nükteli gösteriler yapan oyunculara da bu ad verilir. Çünkü o da ozanlık tasladığı için şiir sırasının eninde sonunda kendine ulaşacağını bilmekte ve ne kadar Arapça, Farsça sözcük varsa onların bir araya gelmesinden oluşan şiirlerini okuyacağına inanmaktadır. Buraya gelenler ne kadar olağan dışı kişilerse Hacı Reşit de o kadar olağan dışıdır. Çay içen limon istedi mi Hacı kendine hakaret edilmiş sayar. Kahvenin duvarındaki ''Çayıma hoş güvarü şiirinest, kün lebi laliyar renginest.'' Dipnot, çayımız lezzetli ve tatlıdır. Çünkü sevgilinin lal dudağı rengindedir. İkiliğini okumadığınız vakitte Hazret'in suratı asılır. Hacı Reşit cılız mı cılız, bodur, ela gözlü ve esmerdir. Sakalları yüzünün süzgündüğünü bir dereceye değin örter. Geriye doğru basık, yalın kat destarlı fesinde, dipnot, destar, sarık, tülbent, destarlı fesinde her zaman şebboy, menekşe, sümbül ya da herhangi bir çiçek takılıdır. Hacı'nın kulakları da ağır işitir. Üstelik okuduğu şiirlerin anlamını da çıkaramaz. Bir gün dükkandaki ozanlardan biri Fuzuli'nin şu ünlü Dökme ey eşk dideden sinemdeki o dilare su. Kim bu denlu tutuşan o dilare kılmaz çare su ikiliğini okuyunca Hacı Reşit okuyanın yüzüne bir süre ters ters bakar, sonra şu karşılığı verir. Çaycı dükkanında çay bulunur, su bulunmaz. Oysa Hacı Fuzuri'yi çok sevdiğini, hep onun şiirlerini okuduğunu söyler. Ama herkes de Hacı'yı sever. Sevdikleri için de ona her gün takılmaktan geri kalmazlar. Onu en çok koruyanlardan Muallim Naci bile onun için yazdığı dörtlükte ona Olgun Rüzgar ya da Şairler Evi'nin müdürü diyerek inceden inceye saraka eder. Bir çay füruş var ki fenninde ferit, şairlerin etmekte safasın tezyit. Ol puhte-i rüzigar kimdir mi dedin? Dar-i Şuera müdürü El Hac Reşit. Hacı Reşit-i Bineva'ya takılanların içinde Ahmet Rasim en önde gelir. Ama Ahmet Rasim de hacının bam teline basmasını iyi bilir ha. Hacının dükkanına gelenler hep dekadanlara, yani edebiyat-ı cedidicilere karşı kişiler olduğu için ona dekadanlık çamuru atar. Hem de bunu Malumat gazetesinde Şehir Mektupları adı altında yazdığı yazılarda yapar. Sonuçta istediği gibi olur. Sıska Hacı yazıyı okur okumaz yerinden fırlar, fes bir yanda, kunduralar bir yandadır. Sunturlu küfürler savurarak Ahmet Rasim'i bir daha dükkanına sokmayacağını, kendisini dava edeceğini ilan eder. Dava filan laftır ama bir gün sabahın köründe dükkanına damlayan Ahmet Rasim'e çay vermek istemez. Daha doğrusu ilk çayı vermez. İlk çayı kendi içer, sonra da cebinden 40 para çıkarıp çekmeceye attıktan sonra bu tutumunun nedenini de açıklar. Bizim memlekette iki yüzlülerden sifta etmezler. Ahmet Rasim de bizim memlekette de dinden dönenlerin elinden çay içilmez deyip kalkacak olursa da hacı yakasına yapışır. Ben ne dinden döndüm ne de kadanım. Halis muhlis Müslüman Hacı Reşit'im. Sen benim dinime dokundun diye ağlamaya başlar. Ahmet Rasim takılmalarının Hacı'yı ne denli üzdüğünü anlamıştır. Ertesi gün yazısında bir yalanlama yayınlayarak Hacı Reşit'in dinden dönmediğini okurlarına açıklar. O günden sonra biri gelip de ''Vay Hacı sen dekadan olmuşsun'' dedi mi Hacı koynundan meşin cilt içine sakladığı yalanlamayı çıkarıp gösterir. Ama bir gün Hacı yalanlamayı gösterdiği birinden şu karşılığı alır. ''Demek dinini yenilemişsin.'' İş yine Ahmet Rasim'e düşmüştür. Yeni bir yazıyla hacının hiçbir zaman dekadan olmadığını, dipnot, Fransızcası dekadent, Fransa'da sembolizm, simgecilik okulunu hazırlayan karamsar yazar ve sanatçılar, olmasına da olanak bulunmadığını okurlarına bir kez daha yana yakıla anlatır. Ahmet Rasim'in burada takıldığı kişilerden biri de Baba Yaver'dir. Baba Yaver boğazı büyük, obur bir kişi olduğu için yazarımız ona Baba Yaver-i Şikemperver adını takmıştır. Dipnot Şikemperver, obur, boğazına düşkün. Baba Yaver bir oturuşta 4 adet kuzu kafası, 10 kase, ayak sayısı 40, terbiyeli paça, bir iri kayık tabağı makarna, bir iri kayık tabağı irmik helvası, 15 portakal ve mandalina yer. 24 bardak kayısı hoşafı, bir o kadar da limonata içer. İştah içinde tabak tabak turşu, fasulye piyazı, marul salatası ve tarator atıştırır. Sonra da oturur baklava, hindi dolması, keşkülü fukara, su böreği, desti kebabı, hanım göbeği, nohutlu pilav, fileto, biftek, balık çorbası üzerine kasideler döktürür. Ahmet Rasim'in gırgır çektiği kişilerden üçüncüsü de Bay Nida'dır. Şehir mektuplarında ondan şair-i şirin eda, kebapçı zade Nida'ya diye söz açılır. Adının sonuna da beyefendi eklenir. Kebapçı zadenin çeşitli serüvenleri içinde adada dolunaya karşı sine güşa oturması ve ayı kandile benzetmesi vardır. Dipnot sine güşa göğüs açarak. Ahmet Rasimce Saraka'ya alınanlardan dördüncüsü de Nail Bey'dir. Başında kalıpsız bir fes, sırtında yeşil hırka, pembe dallı mintan, düğmesiz yelek, askılı pantolon, ayağında lastikli lapçin onu oldukça garip bir kılığa sokar. Nail Bey anlamaz, anlatamaz, anlaşılamaz. Ne ki şiiri de elden bırakmaz. Beyazıt Kulesi'ne içinden çıkılacağını bilir ama neresinden inileceğini bilemez. Kendisine, geçen ayın çarşambasından 3 arşın eksik gelmiş, eklemek için ne kadar kayısı pestili gider diye sorarsanız, size uzun uzun düşündükten sonra şu karşılığı verir. Eksik gelen ayı al, ez iç, öteki ayı Allah kerim. Ahmet Rasim ona kafasında bilmeceler de yakıştırarak Hacı Reşit'in dükkanına astırır. Bir tanesi şöyledir. Çöpten minare, düşünmez kurar. Düşünceleri karışık ve anlamsız kasidelere benzer. Esinleri renk renk donanma meşalelerini andırır. Bon Marşe'de, pazar Alman'da satılır. Şairliği renklidir. Söylentilere bakılırsa düşleri bile sarı ile yeşil arasında değişir. Ama alebi şerefesi merdiveni yoktur. Külahı varsa da püsküllüdür. Yürür, okur, yazar. Her pazartesi pazartesi pazarına, her salı salacağa, her çarşamba çarşıya, her perşembe pencereye, cumaları cumbaya, her cumartesi terziye gider. Nedir o biliniz? Ahmet Rasim bilmecenin çözümünü de Nail Bey'in kendisine yaptırır. Çöpten minare benim. Bir benzerim daha olsa bir ip gererek maşallah kuracağım. Ama bulamıyorum. Bir tane varmış, yerini bilemiyorum. Nedir? Kebapçızade Nida ile Nail Bey Ahmet Rasim'in kendisinden başkası değildir. Ona kebapçızadeyi anladık ama Nail Bey ne oluyor? O çöpten minare sen ise tıknaz ve etlisin diye sorarsanız karşılığı hazırdır. O kadar şaşırtmaca da olmasın mı? Hacı Reşit'in çay evinde başta tarih ve malumat olmak üzere bütün gazeteler bulunur. Gelenler bunları okur ya da edebiyatçıların konuşmalarını dinler. Buraya gündüz gelenler arasında yazar ve musikici Nuri Şeyda da vardır. Dipnot, bir söylentiye göre de Ahmet Rasim'in sık sık lafını ettiği kebapçızade Nida, Nuri Şeyda'dan başkası değildir. Yaşamı boyunca 38 şarkı bestelemiş olan Nuri Şeyda, yine bir sabah Hacı Reşit'in dükkanının arkasındaki bahçede 3-4 arkadaşıyla otururken yanlarına Remzi Baba gelir. Kılığı perişan, sarığı karmakarışıktır. Paramparça cübbesinin üstüne kuşak bağlamıştır. Ama doğaçtan, yani irticalen şiir söyler. Nuri Şeyda oradakilere babanın bu özelliğini açığa vurursa da kimse inanmaz. Ama biraz sonra Nuri Şeyda'nın Muallim Naci'den iki gazel okuması üzerine baba coşar. Naci için hemen oracıkta bir dörtlük söyleyerek herkesin hayranlığını toplar. Remzi Baba'nın bu biçimde söylediği dörtlükler pek çoktur. Remzi Baba bir gün bir aşçı dükkanında ciğer yemiş, parasını verememiştir. Aşçı öfkesinden acı sözlerle onun ciğerini sızlatır. O sırada tanıdıklarından birinin geldiğini görünce baba hemen onun yardımına aşağıdaki dörtlükle sığınır. Ama Tebrizli olduğu, 20 yaşına değin orada kaldığı için şiiri İranlı ağzına çalmaktan da geri kalmaz. Tuzladı aşçı diliyle yüreğim yaresini, ciğerin paresi gel ver ciğerin paresini. Ben demem aşçıya bir şey, dilerim Mevla'dan. Bat pazarında mezat eyliye ızgaresini. Dipnot: bat pazarı, bit pazarı. Çaycı Reşit'in dükkanına gelenlerin sayısı sınırı yoktur. Meşrutiyetten önce Yıldız Sarayı posta ve telgrafhanesine çalışan Kara Kemal de boş zamanlarında oraya damlar. Bir yandan nargilesini öpürdetirken, bir yandan da Paris'ten gelen ve Kızıl Sultan Abdülhamit'e karşı olan gazete ve dergileri tanıdıklarına dağıtır. Kara Kemal'in oraya geldiğini öteki kahvelerden haber alanlar da hemen oraya koşar. Bir bölüğü Türkçe, bir bölüğü Fransızca olan bu gazete ve dergileri edinmeye çalışırlar. Çaycı Reşit'in dükkanında şairler var sözü o vakitler bütün İstanbul'a yayılmıştır. Edebiyat severler, şiir meraklıları koşup koşup buraya gelirler. Ta Boğaz içinden gelenler bile vardır. Bunlar peykeye ya da iskemleye çöker çökmez hacıyı yanlarına çağırır ve şöyle sorarlar. Burada şairler varmış, hani? İşte o zaman hacı memnunluktan dört köşe olur. Nedir? Hacı dükkanına uğrayan saz şairlerine hiç mi hiç yüz vermez. Muallim Naci bir yazısında hacının dükkanından sepetlenen bir saz şairinin öyküsünü şöyle anlatır. En tuhafı şudur ki geçen akşam Hacı Reşit'e sazı omuzunda acibül heykel bir şair çıka geldi. Kapıdan girince şöyle bir etrafına bakındı. Kendine benzer kimseyi göremedi. Dönmek istedi, dönemedi. Utandı mı ne oldu? Geçti bir köşeye oturdu. Şairde gözlerin parlayışını bir görmeliydiniz. Hele dehşetli sazına hiç bakmaya gelmezdi. Adamın %100 güleceği gelirdi. Ünlü aşık garip Halep'ten henüz dönmüş sanılırdı. O sırada bir çare aşık garibe ayrılma sırasında anası tarafından söylenilen ''Var garibim, sağlık ile gelesin'' sözü insanın hatırına gelmemek mümkün mü olur? Daha neler geliyor ama söylenmez ki, ne yaparsın? Sazlık şaire bakış görüş eden olmadı. Herif somurtmaya başladı. 5-10 dakika geçti mi bilmem o koca saza şöyle bir kere el etti. Tın tın tın. Sadası kıraathanenin içini dolaşmaya başlar başlamaz herkesin gözü sahibi saz bir enbaza çevrildi. Dipnot: dostsuz saz sahibine. Bunun üzerine herif tıngırtıyı kesip epeyce şairane olan bıyıklarını düzeltmeye başladı. Şair bıyık falı ile meşgul olduğu sırala bakışlar çözüldü. Herkes yine sohbete daldı. Zavallının acısı arttı. Çünkü şair baba biraz çal bakalım diyen olmadı. Nihayet şair Reşit'in yüzüne anlamlı anlamlı bakarak dedi ki, ''Evlat, burada şairler varmış. Göster yarışalım, meşhur-i zaman olalım.'' Karşılık alamadı. Yaran sustular. Müşteriler hep bu dehşetli şaire bakıyorlardı. Birden köşenin birinden bir ses yükseldi. Şaire dedi ki, ''Burada saz şairleri ötemezler. Ötseler de dinleyen olmaz. Buraya gelenler hep kalem şairleridir. Anladın mı kuzum? Burası tavuk pazarı değildir.'' Bunun üzerine şair için orada uzun uzadıya saz çalarak bir yergi okumak vardı. Ama herif yine biraz edip imiş ki öyle yapmadı da, ''Eyvallah babam'' diyerek sazını omuzlayıp çıktı gitti. Yıldız Sarayı posta ve telgrafhanesinde çalışan Kara Kemal de Hacı Reşit'in çay evini boşlamayanlardandır. Hazret her defasında Avrupa'dan yurda sokulan bir bölüğü Türkçe, bir bölüğü Fransızca basılı nesneleri de sakosunun altında getirir. Sandalyeye iyice yerleştiği, nargilesini de öpürdetmeye başladığımı Abdülhamit yönetimine karşı olan bu Paris kaynaklı dergi ve gazeteleri kimseye sezdirmeden güvendiği kişilere geçirmeye başlar. Onun saatini ve gününü bilen öteki kahvelerdeki müşteriler de birer ikişer sükun edip kafalarının nafakasını almayı savsaklamazlar.
8. ayrımın sonu. Sayfa 129.